Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Büyük Cami Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştuğu ve sualleri cevaplandırdığı Rahmet Toplumu Hayırlı Gençlik programını istifadenize sunuyoruz.
Muhterem efendim, birinci sorumuz Gazze'deki soykırımla ilgili. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bir soykırım gerçekleştiriliyor. Bu soykırım karşısında bizler maalesef fiili olarak bir şey yapamıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimize destek olabilmek için boykot yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, dua ediyoruz. Buradaki soykırımı her fırsatta ve her platformda gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Ama oradaki kardeşlerimize yine de hakkıyla destek olamayışımız bizi hüzünlendiriyor. Bu konuda hak katındaki mesuliyetimiz nedir efendim?
Çok muhterem kardeşlerimiz, mümin ilk başta müslüm kendini ihya edecek. Vahiy ile kalbi hayat bir ahenk teşkil edecek. Faziletler medeniyetinin bir ferdi olacak bir mümin. İkinci fasılda da dünyanın gidişinden, Müslümanların halinden kendisini mesul görecek. Bu sebeple nerede bir zulüm, nerede bir haksızlık varsa onun bertarafı için kendine vazife edecek. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor, müminler ancak kardeştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. En mühim burada onu düşmana teslim etmez. Maalesef bugün yeryüzünde zalimler insafına terk edilmiş milyonlarca din kardeşimiz ümmetin dağınıklığının feci faturasını canlarıyla ödüyor. Ümmet İslam kardeşi tarafından kenetlenmezse dün Bosna'da bugün Gazze'de olduğu gibi yarın sıranın hangi Müslüman toplumuna geleceği meçhul. Bugün başta Filistin olmak üzere Myanmar, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen ve diğer İslam beldelerindeki mazlum din kardeşlerimizin içler acısı hali hepimizi derin bir nefis muhasebesine sevk etmelidir. Unutmayalım ki bu hal onlar için ağır bir imtihan. Onlar için sabır, sebat ve tahammül imtihanı. Diğer taraftan bizler için de din kardeşlerimize ne kadar vefa gösterebileceğimizin imtihanı. Türkiye gibi müstesna bir vatanda yaşıyoruz. Bu büyük bir nimet. Fakat bu nimetin bizlere yüklediği İslami, insani ve tarihi birçok mesuliyetler var. Bu mesuliyetlerin biri de İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimizin kanayan yarasına merhem olabilmek, onların dertlerine dertlenmek, maddi manevi bütün imkanlarımızı seferber edebilmek. Zira İslam alimleri yeryüzünde herhangi bir bölgede zulüm gören, esir veya ezilen din kardeşim yardım etmeye muktedir olup da yardım etmeyen Müslümanların büyük bir günaha girdiklerini bildiriyor ve bunu bir ittifak halindeler. Yani onları unutmak bir noktada bir vicdan zaafı olmuş oluyor. Bir düşünmemiz lazım. Bizler Gazze'de yaşıyor olabilirdik, onlar da burada olabilirlerdi. Orada bizim evladımız, ana babamız, akrabalarımız da olabilirdi. Şayet öyle olsa nasıl bir halde rüya içinde olurduk? Gönlümüzde duyduğumuz ızdıraptan dolayı nasıl büyük bir gayretin içine girer? Nasıl canhıraş dualar eder? Nasıl fedakarlıklar bulunurduk? Nitekim vaktiyle aziz vatanımız da düşman istilasına uğradı. O vakit İslam âlimi bizler için takdire şayan fedakar numuneler sergiledi. Mesela bir misali, 1913'te Osmanlı Balkanları kaybederken Hindistan'da Cevheri kardeşler İslam teşkilatının başkanları sürekli mitingler yaptılar ve bütün Müslümanları Osmanlı'ya yardıma çağırdılar. Zekat ve infaklarını verebilmek için gayretlerini teşvik ettiler. Hatta meydanları sergiler açtılar. Burada cadde bir dikkat manzaralar yaşandı. Bir genç geldi, üzerine gömleği çıkardı, attı, üstü boş olarak döndü. Bir yaşlı geldi, kefenini getirdi. Kefenini attı serginin üzerine. Bugün ümmet-i Muhammed olarak bilhassa Gazze için bu kardeşi sergilemekle mükellefiz. Aksi tarih ümmetin ezilip katledilen zayıflara, yarın mahşurun bizden davacı olursa niçin yardımlarına yetişemediğimiz sorularına ne cevap vereceğini bugün ciddiyetle düşünmeliyiz. Bugün bizler de büyük bir kardeşlik imtihanını geçiriyoruz. 14 asır evvel cahil müşriklerin Müslümanları yaptığı işkence, cinayetlere rahmet okutacak cinsten bir modern cahiliye, bir vahşeti yaşanıyor bugün. Filistin'de insanoğlunun karnını donduran, yediği lokmayı boğazını dizdiren, uykularını kaçıran, insanlığından utandıran, kelimenin tasvirden aciz kaldığı felaket manzaraları karşısında sessiz kalmıyoruz ve kalamamaya devam edeceğiz inşallah. Müminler olarak zayıfın, biçarenin, kimsesizin, ezilenin acısını paylaşmak, onların derdiyle dertlenmek hepimizin birinci vazifesidir. Malum din kardeşlerimizin mahzun iken bizler mesrur olamayız ve olmuyoruz da. Onlar açken biz karnımızı tıka tıka doyurmamalı. Onlar muzdaripken sabaha kadar rahat uyuyup seherlerde bilhassa bu mazlum kardeşlerimize çok dua etmeliyiz. Yani bu mazlumların arşın titreyen sesli ve sessiz feryatlarını bigane kalmamamız icap ediyor. Zalim Siyonistler dünyanın süper gücüne güvenerek savunmasız Müslümanlara hayasızca saldırmaya başladığından Türkiye'miz 3 günlük bir yas ilan edip bayraklarını yarıya indirdi. Bu bile safını belli etmek adına mazlumlara verilen kıymeti bestekti. Bugün de ticari münasebetler kesildi elhamdülillah. Fakat din kardeşimin katledilmeye devam ettiği müddetçe ümmet-i Muhammed olarak yasımız bitmez. Bu felaket son bulup mazlumların yüzü gülmedikçe bizim de yüzümüz gülemez. Kardeşimin acısını dinmedikçe bizim de hüzünümüz dinemez. Arşın altında kalacak 7 kişiden biri de Allah için kardeş olanlar. Tabi bu kardeşlik de muhakkak bir çay kahve kardeşliği değil, güzel zamanların kardeşliği değil, aynı zamanda zor zamanların kardeşliğidir. Bugün belki Gazze'ye gitme imkanımız yok, mümkün değil. Fakat Efendimiz şöyle buyuruyor, kim bir kötülük görse onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle buz etsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla gücümüz varsa elimizde, yoksa dilimizde, o da mümkün değilse kalbimizi buz ederek zulüm ve haksızlıklara karşı mücadeleye devam etmeliyiz. Bugün Gazze'ye gidemezsek de bulduğumuz yerde zalim Siyonistleri boykota ve protestoya devam edebilmeyiz. Yarın inşallah bugünler bitecek. Hiçbir zaman zalim devam etmez. Zalimin sonu bir hüsrandır. Biz de kenara yarın inşallah orada tahrip olan camiler var. Mazlumların evleri yıkıldı. Onlar için inşallah kenara bir şey bırakalım da bu bizim inşallah kıyamette bizim için büyük bir ecir olmuş olur. Diğer taraftan bu Siyonizm desteklerinin markalarını, ürünlerini satın almanın bu vahşetler dolaylı yoldan destek verme mahiyeti olduğunu unutmayacağız. Bunlara çok dikkat etmemiz icap eder. Maalesef o Siyonistler, onun destekçilerinin moda markalarını bunu boykot etmemiz lazım. Onun taraftarları olan televizyon kanallarını, yazılı görüntülerini mecra protesto edeceğiz. Bu en ufak bir tabiz vermemiz icap eder. Bir müminin vicdanı bunu emreder. Ulaşabildiğimiz her yere bilhassa dünya kamuoyuna Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını duyurmak için mücadele etmemiz icap eder. Ümmetin bu kanayan yarasını daima gündemde tutarak insanlığı harekete geçirmeye çalışmanın gayretince olacağız. Bugün şurası şeyki birçok bazı Yahudilerin bir kısmı da bu yapılan bu zulme karşı olarak çıkıyor. Bazı Hristiyanlar karşı çıkıyor. Bizlerin de onlardan daha fazla olarak bu ızdırabı duymamız lazım. Diğer bakımdan bu vesileyle Türkiye'ye gelmiş olan Filistinlilere yardımcı olarak da kardeşliğimizi yaşatmamız zaruri. Onları bizim arayıp bulmamız lazım. Unutmamız lazım ki Filistin halkı bugün Abdülhamid'in yetimleridir. Ayrıca ümmet olarak Gazze'de kardeşlerimizi katliamdan kurtaramadığı için acizlik, noksanlık, kusurun sebebiyle bol bol istiğfar etmemiz icap ediyor. Bilhassa seherlerde o mazlum kardeşlerimizin selametin samimi gözyaşları Hakk'a Cenab-ı Hak iltica etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri, bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanılır. Bir gaza ordusu, diğeri dua ordusudur. Biz de ne imkânlarımız varsa seferberlikten sonra bu dua ordusuna yer almaya gayret edelim inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah hiç kimsenin gücünün yetmediğinden mükellef kılmaz. Demek ki Cenab-ı Hak bizim takatimiz kadar bizi mesul tutuyor. Yani Allah-u Teâlâ gücümüzün yetmediği hususlardan bizden mesul tutmadığını ancak beyan ediyor. Fakat bu demektir ki gücümüzün yettiğinde de, yani imkânlarımız dahilinde olup da yapmadıklarımızdan da Hak katında mesulüz. Bir de Gazze meselesi, Filistin davası uluslararası, hatta küresel bir mesele haline geldi. Benim boykotumdan, benim duamdan, yapacağım üç büş yardımdan ne çıkar diye düşünmek, o gereksiz çok. Gayretimiz, hissiyatımızın seviyesini gösterir. Bir şeyin tamamını elde edemiyorsak, elde edilen kısmından da vazgeçmek gerekmez. Bu bir mecelle kaidesidir. Dolayısıyla Gazze meselesini tamamen çözecek bir şey yapamıyoruz diye ümitsizliğe kapılıp, yapabildiğimiz gayretleri terk etmeyelim. Zira bu gayretler en azından niyetlerimizi belli eder, safımızı belli eder. Hakkın ve haklının yanında olduğumuzu gösterir. İnşallah Allah katında affımız için de bir mazeret teşkil eder. Rabbimiz tez zamanda mazlum kardeşlerimize kurtuluş ve zafer nasip eylesin. İslam âleminin yaşanan bu sancıları büyük bir uyanışın müjdeleri kılsın. Zira hiçbir zaman zalimin zulmü devam etmez. Hiçbir tarihte baktığımız zaman zalimlerin payidar olacağı tarihi bir sayfa yoktur. Bunlar zaman içindir. Onlar imanlarından imtihan görüyorlar. Bizler de vefadan ve İslam'a olan sadakatinden imtihan görmekteyiz.
Efendim, bir genç kardeşimiz de bir soru sormuş. Allah kötülüğün olmasına neden müsaade ediyor demiş.
Allah kötülüğün olmasına neden izin veriyor? Bu cihan bir imtihan yurdu. İmtihandan azade hiçbir kul yok. Bugün en bariz şekilde Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberlerin hayatlarında görüyoruz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın Habibi. Fakat buna rağmen cahilin en ağır zulüm, haksızlık, eza ve cefasına maruz kaldı. Kendisi buyuruyor ki, Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım. En büyük sıkıntılar peygamberlerin, evliya Allah'ın ve derecelerine göre salih müminlerin başından geçiyor. Hayatın meczezileri, hayırlar, şerler, darlıklar, yokluklar, acı tatsızlıklar hep birer imtihan vesilesi. Mesela Süleyman aleyhisselam, kendisine cihan şumul bir saltanat verildiği halde bir zelle dolayı tahtın üzerinde Cenab-ı ayette onu ölü bir ceset gibi bıraktık Süleyman'ı buyuruyor. Zira peygamberler bile imtihanlarından muaf değil, onlar bile devamlı bir istiğfar halinde. Şunu unutmamı icap eder ki, hayır da şerri de Allah yarattı. Fakat Rabbimizin şerri rızası yok. Rabbimizin insanoğluna cüz'i irade verdi. Bu iradeyle insanın günah işlemesini, dolayısıyla şerrin vukuuna izin vermesi imtihanın hikmetini binaendir. Yani kul ısrarla şerri tercih ediyorsa Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı halde yaşıyor demektir. Kul şerri tercih ettiğinde Cenab-ı Hak Halik sıfatıyla o fiile müsaade etse kimse günah işlemezdi. Cenab-ı Hak şerre de müsaade ediyor fakat şerre Cenab-ı Hakk'ın rızası yok. Fakat bu durumda bu dünyanın bir imtihan âlemi olma vasfı ortadan kalkardı eğer şer olmasa. Mesela meleklerde şer işleme iradesi yok. Fakat onlarda bir ahiret imtihanı, bir dünya imtihanı yok. Şerre olan iradeyi kaldırsaydı o zaman mükafat ve cezanın manası kalmazdı. Cennet ve cehennemin varlığı da abes olurdu o zaman. Fakat Cenab-ı Hak abesle iştigalden münezzehtir. Onun her işi hikmetledir. Kötülüğün varlığı ona karşı direnen ve onu ortadan kaldırmak için çile çekenlerin cennete gitmesi içindir. Ancak kötülüğü yaymak için çalışanların da cehennem yolcusu olmaları içindir. Mesela Gazze'de Siyonist İsrail zulmü karşısında direnen, can veren inşallah şehitlik makamına nail oluyor. Ve bu makam cennette peygamberler, sıddıklar, üçüncü olarak şehitler buyuruluyor ve salihler. Yani üçüncü makama girmiş oluyorlar. Gazze'de bir iman asebeti yaşanıyor. Onu da görüyoruz, metafizik fiziği bertaraf ediyor. Canını veriyor, evladını veriyor, her şeyini veriyor. Fakat imandan bir taviz vermiyor. Yaralananlar da gazi olarak yine büyük bir izzet ve şerefe nail oluyorlar. Şöyle bir düşünelim, herkese imtihansız bir tıp diploması verilse, doktor olmanın ne kıymeti kalırdı o zaman? Hiçbir imtihana tabi tutmanın herkese araç ehliyeti verilseydi, trafik kazaları ne durumda olurdu? Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor, o ki, Allah, hanginizin daha güzel davranacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani bu fani can bir imtihan âlemi. Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak buyuruyor Ankebût suresinde, insanlar imtihan olmadan sadece iman edip demekle kurtulacaklarını zannediyor buyuruyor. Cenâb-ı Hak faili mutlaktır. Dilediğini yapar. Fakat asla zulmetmez. Her işini adaletle, merhametle ve hikmetle muamele eder. Bundan dolayı ki bu dünya nice isyanlarına rağmen münkirlerin bile rızıkları kesilmez. Fakat kendi cüz'i iradeleriyle kötülüğü tercih edenler kendileriyle kendilerini cehennem yolcusu yapmış olur. Cenab-ı Hak buyuruyor. İnsan ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. Yani iradeyi kula bırakıyor Cenab-ı Hak. Yine ayet-i kerimede şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Efendim üçüncü sorumuz, Allah'ın varlığını neden tam olarak ispatlayamıyoruz demiş bir genç kardeşimiz.
Evet. Evvela şu soruyu doğru anlayalım. Zira Allah'ın varlığını her şey fazlasıyla ispat ediyor. Zerreden küreye onun varlığını ispat etmeyen kainatta zerreden küreye hiçbir şey yok. Kainattaki mükemmel nizama bakınca Allah'ın haşa olmadığını düşünmek imkansız, inkar etmek akıl ve idrakin dumura uğramasıdır. Yani inkar akla bir iptal damgası vurmaktır. Kainatı mikrodan makro her varlık yüce Rabbimin sonsuz kudret ve azametinin şahidi. Allah'ın varlığını, birliğini, azametini beyan etmeyen hiçbir zerre yok. Mikrodan makroya her şey ilahi kudret tecellisi. Cenab-ı bu kadar azameti ilahi karşısında kulun âmâ ve nankör olmasını istemiyor. Hatta ayet-i kerimede kimi kişiler gözleri görmeyecek. Rabbim beni niçin kör haşrettin? Oysa ben hakikaten dünyada görürdüm diyecekler. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki işte böyle sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutturuyorsun. Diğer bir ayette de Allah'ı unutan Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Dünyada kalbi olan ahirette kör olarak haşrolacak. Bunun için mühim, eserden müessere, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkâr, zihnen ve kalben intikal edecek bir mü'min. Fakat Allah-u Teâlâ yüce zatı hakkında düşünmeyecek. Zira Allah-u Teâlâ'nın zatını idrak etmeye insanın aklı kâfi gelmez. Onun zatı itibâbâ düşünmeye kalkışmak, kula bir takım ham hayallerden başka bir şey kazandırmaz. Musa aleyhisselâm bunu istedi. Cenâb-ı Hakk'ın bir mükâlemede bulundu. Ya Rabbi seni göreceğim dedi. Kendinden geçti. Dünyada mı, ahirette mi, nerede olduğunu kaybetti. Cenâb-ı Hak lan terâni buyurdu. En yani zaten bir zerre tecelli etti. Dağ infilak etti. Musa aleyhisselâm düştü, bayıldı. Üç gün o şekilde kaldı. Hadi Musa aleyhisselâm'ı görenler de düşüp bayılıyordu. Velhâsıl Cenâb-ı Hakk'ın zâti sıfatlarının bir misali de yok dünyada, bir tecellisi de yok. Mesela Cenab-ı Vakıa Suresi'nde yıldızların yerine yemin ederim buyuruyor. Eğer bilirsen gerçekten bu büyük, azim bir yemindir buyuruyor. Yani son gazetelerde vardı. Bir kitle buluyorlar semada, bir galaksi. Dünyadan 41 yıl ışık yılı diyor. Yani ışık yılı demek sadece 300 bin kilometre hız. Bir dediğin zaman ekvatoru 8 sefer dönüyor. Onu matematiğin yazması, matematiğin eğer birini anlasa sıfırları koyarak dünya olarak sıfırları da olsa yine okunmaz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kainatın büyüklüğü, yıldızların sayısı, Fezadaki mesafelerin ifade hususunda matematik bile sıfırlanıyor, aciz kalıyor. İnsanın akıl hafızası Allah'ın yarattıklarını bile almazken bunların Hâlık'ın nasıl idrak edebilir? Mesela Cenâb-ı Hakk'ın bir vücut sıfatı var. Fakat Cenâb-ı Hak muhalefetün lil havâdis. Ne kadar vücut varsa Cenâb-ı Hakk'ın vücudu onun dışında. Yani ne kadar insan düşüncesi idrak etse onun dışında. Nitekim Resulullah Efendimiz bizlere zatını düşünmekten men ediyor. Allah'ın nimetlerini, yarattığı kudret azametini düşünün. Yani sıfatlarını, sıfat tecellilerini Allah hakkında onun zatı itibariyle düşünmeye kalkmayın. Zira hiçbir varlık bunu muktedir olamaz. Musa aleyhisselam daha infelakette, Musa aleyhisselam düştü, bayıldı. Dolayısıyla bu sualde Allah'ın yüce zatını niçin idrak edemediğimiz sorulursa, bu bir bardağa büyük bir okyanus sığdırmaya çalışmak kabilinden imkansız bir şey. Zira insan idraki Cenab-ı Hakk'ı zatıyla değil, sıfatlarıyla tanıyabilir. Sınırlı olanın sınırsızı idrak mümkün değildir. Okyanusu ancak kabımız kadar su olabiliriz. Şu hadis-i şerif bu gerçeğini güzel hülasa eder. Hızır aleyhisselâm, Musa aleyhisselâm'a acayip garip bir hikmeti meçhul hadise gösterdiği seyahat esnasında bir serçe kuşu gelerek bindiği geminin kenarına kondu. Sonra denizden gazeteden bir damla su aldı. Hızır bu manzarayı Musa aleyhisselâm'a göstererek, bak Musa dedi, senin ilminde şu kuşun gagasındaki bir damla su. Artı benim ilmim, artı ne kadar peygamber vesaire cins varsa hepsinin ilmi, şu kuşun gagasındaki bir damla su, şu gördüğün sonsuz deryada Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, misli olsa yine Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ilmi bitmez buyuruluyor. Bunu bir kul nasıl idrak edebilir? Nasıl ki duygu organlarımızla kavramadığımız bazı şeyleri aklımız idrak edebiliyorsak, aklın idrak edemediği bazı şeyleri ancak vahyin tebliğcileri olan peygamberle bazı idrak edebiliyoruz. Dolayısıyla akıl vahyin yardımına mutlak suretle muhtaçtır. Zira insan idrak edemediği hakikatleri idrak ettiği bildiklerinden çok çok kat kat fazladır. İnsan idrakini aşan kader, ailedeki bütün gaybi konular da böyledir. Mesela bir sahnede bir piyes oynanır. Bir sahnede iki üç piyes oynanır, hepsi birbirine karışır. Cenab-ı Hak bütün mahlukata, hepsi bir kaderle geliyor, kaderini yaşıyor ve benize gidiyor. Bu sırf insanda mı? Bütün mahlukat. Hayvanat da bir kaderle geliyor. Nebatat da bir kaderle geliyor. Velhâsıl bir yaprak kadersiz düşmez Cenab-ı Hak buyuruyor. Mesela bir odada 5000 voltluk bir ışık yansa, insanın gözü bu kadar şiddetli bir ışık altında hiçbir şey göremez. Niçin? Çünkü insanın görme sınırının üstünde bir ışık. Aynı şekilde güneşli bir havada dışarı çıkalım şimdi yıldızları göremiyoruz. Bu yıldızlar yok mu demektir? Onun için buyuruluyor ki Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Fakat neye baksak orada Cenab-ı Hakk'ın azametini görürüz. Şu çiçeğe, şu güllere bakalım. Cenab-ı Hak bunu kimler için yarattı? Hiçbir galaksilerde bu çiçekler yok. Demek ki bunu insanın Cenab-ı Hak kendisinin bir kudret akışını, ilahi azamet tecellisini ve kulu olan bir iltifatını bildiriyor ki bütün her yer çiçeklerle dolu. Bize bir buket hediye edene teşekkür ediyor, bizi hatırladı diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bu kadar nimetler karşı hatırlayabiliyoruz. Nimetlerimi sayamazsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hakk'ın zuhuru o de şiddettir ki insanın sınır idraki içinde bir gayiptir. Yani meşhur abiyle Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Allah-u Teala zatını gör Musa ile malum lenterani buyuruldu. Hava ile yaşıyoruz. Bazen bizi çepçevre kuşattığı halde havayı göremiyoruz. Sadece teneffüs etmek suretiyle hissediyoruz. Onu görmediğimiz halde inkar etmek bir tarafa, hayati bir zorlukla hava olmasa yaşayamayız diyoruz. Hava olmaz, renk de olmaz. Renk diye bir şey bilemezdik. Mesela atmosferin üzerine çıkan renk diye bir şey yok orada. Demek ki biz atmosfer vasıtasıyla rengi biliyoruz. Bu demektir ki bir varlık karşımızda, sağımızda, solumuzda veya diğer yönde olursa onu idrak edebilir. Ancak her tarafın çepçevre koşar, bütün kayıtlarımızdan azade olan o varlığın zuhuru idrakimizin üzerine çıkar. Böylece gönüllerle kayıtlı olan gözlerimiz de gizli kalır. Böyle olmasaydı, mesela havada gözleri aşikar olmasaydı hayat yaşanmaz olurdu. Sisli bir hava, diğer varlığın hiçbiri görülmezdi. Yine şunu ifade etmek lazım ki, bir ateist, bir deist, inkâr eden bir kimse bile, yarın havanın 77 azotu, 21 oksijeni düşer mi, acaba oksijen düşer mi diye bir oksijen tüpüyle gezeyim demiyor. Yani ilahi iradeye imtihanı var. Fakat nefsani olarak reddediyor. Onun için bugün ateizmin mümkün değildir. Yine ayette bulunuyor, gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. Cenab-ı Hak buyuruyor, وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Nereye gitseniz, Allah sizinle beraberdir. Yani daima kalp terakki edecek, daima ilahi kameranı, ilahi müşahedenin altında olduğunu kul idrak hale gelecek. İşte kâmil mü'minlerin vasıfı oluyor. Yine وَنَحْنُ اَقْرُبِ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Burada ne kadar kişi var, her bir ne düşünüyor? Bir kendisi biliyor, bir de Cenab-ı Hak biliyor. O halde müteal, idrak ötesi olan, hayal ötesi olan Cenab-ı Hak hem en gizli hem de en aşikardır. Daha doğrusu zat olarak gizli, tecelli olarak aşikardır.
Efendim bir genç kardeşimiz, intihar etmenin birçok açıdan cehenneme gitmeyi gerektirdiği açık. Fakat kendi iradesi olmadan dünyaya gözlerini açan bir insan öyle ya da böyle yaşamaya zorlanıyor ve bu hayattan çıkmasına hiçbir imkan verilmiyor. Ölene kadar her şeye sabretmesi isteniyor. Hayat kapısına sıkışmış ve çıkması yasaklanmış bir Müslüman genç ne yapmalıdır demiş. Yine bu sorunun bir benzeri de Allah haşa bize sormadan neden bizi yarattı şeklinde sormuş efendim.
Efendim bu nebi sualinin temel sebebi marifetullah'tan noksanlığı yani Allah'ı kalben tanıyamamaktan geliyor. İman ettiğimiz Allah'ın zatını bilmemiz mümkün değilse de sıfatlarını, fiillerini iyi bilmemiz lazım gelir. Aksi halde bu nebi sualler Müslümanın aklını kurcalar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah hiçbir kimseye ancak gücünün yettiği şeyle mükellef kılar, daha önce mükellef kılmaz. Yani bu intihar meselesi bu iki şeyden olur. Ya iman zayıflığından olur veyahut da şizofren gibi bir hastalıktan olur. Yani dindar bir insanın, Allah diyen, Ya Rabbi bir diyen bir insanın intihar etmesi mümkün değildir. Fakat Allah'ın verdiği bu canı Allah yolunda kullanmaya mecburuz. Onun için daima düşünüyorum. Demek ki Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça Cenab-ı Hak güç kuvvet veriyor. Orada bir internette vardı bir hanım. Ya Rabbi diyor, evlatlarımı kaybettim sana şükür diyor. Sen verdin diyor. Malımı, toprağımı kaybettim Ya Rabbi diyor, sen verdin sana şükür diyor. Ya Rabbi bana iman verdin diyor, sana sonsuz şükürler diyor. Demek ki hep peygamberlere baktığımız zaman hepsi peygamberlerde ne kadar acı çileler var. Fakat hiçbir zaman en ufak bir şikayet yok. Demek ki kul radiyeten merdiye, kul Allah'tan razı olursa Cenab-ı Hak o kula cennet kapılarını açıyor. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak mala takat elen abi, Cenab-ı Hak hiçbir kula takat getiremeyeceği bir yük yüklemez. Onun için Cenab-ı Hakk'ın verdiği çileler vesaire buna bir imtihan mahiyetindir. Demek ki mümin başına gelene sabredecek. Bir sabır imtihanından yine farklı. Fakat kolay bir şey değil. Mekke'de asr-ı saadet de o zaman 13 sene ambargo kondu. O zaman da müminlerden hiçbir şikayet duyulmadı. Yani bu kim insanlar diye bahsettiğim bir takım rahatsızlıklar olabilir. Beyin hastalığı, şizofren gibi ruhi bunalımlar bir takım hastalığı sebebiyet, şuur ve idraki zaafa uğratabilir. Böyle bir kimsenin intihar hali nasıl hukukta cezai ehliyet yoksa uhrevi bakımdan yaptıklarından dolayı mesul olmaz. Zira mükellefiyet akıl bari olana aittir. Fakat aklı başında bir insan karşılaştığı zorluklar, sabırsızlıklar, tahammülsüzlük yaparsa bundan mesul olmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak imanımızı arttırdıkça sabrımızı ve şükrümüzü artırır mutlaka. İnsan ancak Rabbini bildikçe sükûte bürünür evliya Allah'tan. Ancak marifeti arttıkça da hiçlikteki idraki artar. İnsan bir his sermayesiyle yaratıldı. Bir bedelle dünyaya gelmedi, bir bedel ödemedi. Meccanen yani tamamen lütfu ilahi ile yoktan var edildi. Sayısız varlığı arasında eşi mahlûk olan insan olarak kılındı. Bunun için insan olan olmak için hiçbir bedel ödemedi. Zira ödenecek bir sermayesi de yoktu. Çünkü aslı yokluk ve hiçlikti. Kadim medeniyetimizin maneviyat ocakta duran dergâhının duvarlarında daim bir hiç lafası olurdu ki insan bu lafaları görüp hiçliğini idrak etsin. Azimet-i ilahiye tefekkür edip kendi hiçliğini anlasın. Men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Aziyetini görsün, Cenab-ı Hakk'ı tanısın. Hal böyleyken Allah bana sormadan beni niye yarattı diye sual sormak nece bir abes ve bir mantık dışı. Bu suali sorana şunu sormak gerekir. Hiçe sorulabilir mi? Sen bir hiçtin. Hiç sorulabilir mi? Bir hiç sonsuz kudret karşısında ne ifade eder? Sonra hiç kusursuz olan yüce bir irade sahibinin tamamen kusurlu olan bir hiçe bir şey sorması ne kadar mantıklıdır? Sen hiç sahip olduğun bir eşyaya bir şey sorar mısın? Ona göre bir tasavvufta bulunmak için ondan izin ister misin? Yediğin yemeklere bana rızık olur musun diye soruyor musun? Onlardan hiçbir tasdik alıyor musun? İşlediğin, kestiğin, doğradığın eşyaya etinden, sütünden, gıda ve derisinden giysiler yapmak için canını aldığın hayvanları sen soruyor musun? Avcılar gidip hayvanların rızasını aldıktan sonra mı fişeklerini atıyorlar? Zevkin için dalından kopardığın o zarif çiçeklerden hiç soruyor musun? Dalından birçok koparabilir miyim diye. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın yoktan var ettiği bir varlıktır. Onu var etmek, dilediği gibi tasarruf etmekle de hürdür. Onun iradesini kısıtlayacak hiçbir şey yoktur. Evvela bu hakikati iyi idrak etmekten, bu da bir iman meselesidir. Bununla beraber Cenab-ı Hak insanı muhatap olup ona müstesna bir değer vermiş. Elestü bizmi de insana ahd-i mesak eylemiş. Yani sormaya hiç memur olmadığı halde Cenab-ı Hak kullanan değer vererek ben senin Rabbiniz değil miyim diye sorma lüzumunda bulunmuş. Tabi insan onu gördüğü bir rüya gibi unuttu. Evet şahit oldu ki Rabbimizin diyerek tasdik etmiştir. Cenab-ı Hak bu ahd-i misak-ı peygamberler kitaplar gönlü insanı tekrar tekrar hatırlatıyor. Yine Rabbimiz emaneti göklere, yere, dağlara teklif etmiş. Onlar bunu yüklenmekten çekinmiş, mesuliyetten korkmuş fakat insan bunu kabul etmiş. Tabi bu da ağır bir imtihan. Yani Cenab-ı Hak mecbur olmadığı halde yine de insan hitap ve kitaplar göndererek soruyor. Ey insan, cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi diye. Kitaplarla soruyor. Peygamberlere soruyor. Bu kainatta üçüncüden kevni ayetlerle soruyor. Sen cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi? Seni iradene bırakıyor. Gideceğin yer cennet mi olsun, cehennem mi? Yani tercih sana ait. Biliyorsun bana sordu mu diyor. Kur'an'da bildirdiği için müminler olarak bütün bu ilahi kaderlere kalben tasdik etmek dilimizle inkar ediyoruz o zaman. Dolayısıyla insan Allah-u Teâlâ'nın kendi bıraktığı bu tercih hakkını görmeyip de yaratırken bana sormadı diye boşu boşuna bir cehalet lakırdıları savurmaktadır. Bu ise aklın getirdiği bir cinnettir bu. Aklın cinnete düçar olmasıdır. Allah'ın yarattığı şu âlemde her türlü tasarruf senin için hak da, onlar da seni yaratan Allah için hak değil. Bu ne bir küstahlıktır. Bu ancak şeytanın aldattığı bir nefsin kendisine sahte bir muafiyet uydurma çabasıdır. Bu lafla söylenecek gerçekten sorulsaydı onlar yokluğu mu seçeceklerdi? Sonra sonsuz cennetleri mi talip olacaklardı? Bu hususta bir suali biz soralım. Niçin Allah kullarını sormak zorunda olsun? Nazari teorik olarak bile böyle mecburiyet yoktur. Şöyle ki trafiğe çıkanlar otomatik olarak trafik kaderini kabul ediyorlar. Bu ülkede doğan vatandaşlar otomatik olarak o ülkenin kanununa tabi oluyorlar. Hatta gelen insanlar da hayatın kaderine karşı çıkamıyor, mecburen teslim oluyorlar. Ateş niçin yakıyor? Soğuk niçin donduruyor? Niye fizik kanunlarını sorgulama hakkın var mı? Ateşe niçin yakıyorsun, soğanı niçin üşütüyorsun diye sorma hakkın var mı? Bütün bunlar kabul edilmeye mecbur olan esaslar olarak benimsiyor. Fakat iş ilahi hakikatlere gelince saçma sapan bir gaflet felsefesi, müteverrim felsefesi yaparak bu lakırdılara sığınıyor. İnsan hayat nimeti başta olmak üzere Rabbinin sayısı ruhlara nankörlük ederek ısrarla cehennem yolcu olmayı tercih ederse kendi kendine zulmetmiş olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemeyenler dışında ümmetin tamamı cennete girer buyuruyor. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Efendim şöyle buyuruyor. Bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı çıkanlar cenneti istememiş olurlar. Cenab-ı Hak imansızlık ve şirkin en büyük zulüm olduğunu bildirmiştir. Buna rağmen insan inatla ateist, deist, münafık, kâfir ve müşrik oluyorsa bunun suçlusu kendisidir. Doktor hastaya ilaç verir fakat hasta ilacı kullanmayı reddedip iyileşmezse bunun suçlusu doktor mudur, hasta mıdır? Velhâsıl hayat bir Müslüman için asla bir hapis veya tuzak değildir. Ve ebedi saadet kazandıracak olan muazzam bir fırsat ve imkandır bu dünya. Onun için Cenab-ı Velâ tümüntün lillâh ve entüm müslüm ancak Müslümanlar olarak can verin, sakın ama başka türlü ölmeyin buyuruyor. Bunun için Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetler karşısında peygamberler, kevni ayetler, kitaplar karşısında Cenab-ı Mecnun ve müteşekkir olmamız icap eder. Diğer tam intihar hususunda dinimizin beyanları gayet açık. Allah'ın verdiği bir cana kendi canını bile olsa haksız yere kıyamazsın. Bu bir cinayettir. Katiyen yasaktır. Çünkü can da Allah'ın sana bir emanetidir. İntihar ise bu emanete hıyanettir. Her insan zaten vakti geldiğinde gayri ihtiyarı ölümü tadacak. İntiharı düşünerek şunu iyi bilmeli ki, intihar hiçbir problemi yok etmez. Bir problemi daha da büyütür. Zira ölüm bir bitiş, bir yok oluş değildir. Acılarını dindirmek veya istemediği bir halden kurtulmanın yolu ölüm değildir. Hazreti Ali buyuruyor, bugün amel işleme güdür, hesap yoktur. Yani hesap vardır, amel işleme yoktur. Zaten son nefeste amel işlemi bitiyor. Ben kabirde kazanırım, kardeş o yok, bitti o. Hayatı ve kâhneti var eden Rabbimiz, ilahi nizamı böyle kurmuş. Bu nizamda huzurun yolunu bildirmiş. Müminler ancak Allah'ın emrine uymak düşer. Zira inkâr edip yok saymak da kabir ve ahiret hayatını yok olacak değil. İntihar eden ancak kendini kandırmış olur. İnsanı cehennemlik etmeyi çırpınan şeytanı sevindirmiş olur. Yani kendisini ebediyen ağlatmak pahasına en azı düşmanı olan şeytanı güldürmüş olur. Velhâsıl burası bir imtihan âlemi. Hiçbir talebe ben sınava girmeyeceğim deme hakkına sahip değildir. İmtihan olunmayı reddetmek hak değil, bilakis haksızlıktır.
Efendim bir kardeşimiz, iman etmediği halde iyi bir insan olarak yaşayanların da sonsuz azaba uğrayacağı ama Müslümanların ne yaparlarsa yapsınlar, cezalarını çekip yine sonsuz cennete gidecek olmaları gerçeği aklıma yatmıyor. Bu hususu izah eder misiniz?" demiş.
Kul olma dershanesi. Bu dershaneden başarı mezun olmak son nefesi imanla vermeye bağlıdır. Zira iman cennete giriş vizesidir. O vize olmadan cennete adım atmak mümkün değildir. Mesela üniversite zaman zaman af ilan ederler. Bu aftan yararlanmak için o üniversite kayıt yaptırmış olmak gerekir. O üniversite hiç kayıt yaptırmamışsa o aftan yararlanamaz. Bunun gibi iman ederek İslam dağına girmiş bir mümin ne kadar günah düşme olursa olsun affedilecek veya cezanı çektikten sonra cennete girecektir. Bu ilahi bir vaattir. Fakat iman etmeyip iman dağına girmemiş bir insan ne kadar iyi bir insan olursa tabii bu iyi insan olmasa bir hümanist kendi dünyasına göre iyi insandır. Cenab-ı Hakk'ın bu vaadinin muhatabı olmayacaktır. Onun için dinde niçin kat efla men zeka, kat efla men tezeka, niçin tezkiye zorunludur? İman üstül esastır. O varsa insanın hak katında değeri vardır. İman yoksa maalesef felakettir. Allah'ın kabul ettiği şekilde sahih bir tevhid inancına sahip olmayan veya Allah'a inanmayanın biri nasıl ona bir mükafat verilebilir? Kimi İslam muhalifleri Edison elektriği aydınlatmayı buldu. Lambayı buldu. İnsanlığa büyük bir iyilik yaptı. O cehenneme girecek diye sorarlar. Kainat Hâlik'i sana insanlığa şu kadar faydan olursa, şu kadar icatta bulunursan cennetime girersin diye bir vaatte bulunmuyor. Ya bunun liyarufun bu dershanenin dersi Allah'a kul olmak, liyarufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Petrolü keşfeden azaptan kurtuldu denilebilir mi? O şu keşfi yaptı. Kompütürü buldu. O icadın malzemesini Cenab-ı Hak veriyor. O zaman diyelim tekerleği bulan cennete girdi. Olabilir mi böyle bir şey? Yok sırık arabasını bulan, Python'u bulan cennete girdi. Olabilir mi böyle bir şey? Fenni bir buluş yapan felaha erdi. Böyle şey olabilir mi? Fenni buluşların eğer fenni buluşlar eğer imanlı bir mümini elinde değilse işte bunu Gazze'de görüyoruz. Onun tahribatını görüyoruz. 1944'te Japonya'da görüyoruz tahribatını. Birinci, ikinci Dünya Harbi'ni görüyoruz. 100 milyon insan öldü. Afrika'da görüyoruz. Nasıl gemiler dolduruldu, gık diyen okyanus ortasına atıldı. Bunu da görüyoruz. Daimin bir atom tehdidi var. O diyor, ben atom bende var, ben atarım, o diyor, ben atarım diyor. Bugünkü insan mesut, dünkü insan mesut. Velhâsıl şu buluşu yaptı, şu icadı yaptı değil de Allah'a kul olan kurtulur. Çünkü bu dershanenin mevzu bu. Yani şimdi tıbbı okuyan tıbdan mesuldür. Bak tıbbı da okusa ne kadar fakülte olduğunu hepsi imandan mesul. Cenab-ı Hak ilim olarak da çok az bir şey verdik buyuruyor. O ilmi vermenin sebebi de orada Cenab-ı Hakk'ın eğer onu bir kalple okuyabilirsen orada Allah'ın azametini, ilahi kudret akışlarını, onun tecellisini düşünürsün ve görürsün. Velhâsıl bir kişi iman etmişse, bundan da o kişinin insanlara faydalı olan bütün iyilikleri onun cennet mertebesine nail eder. İnsanlara faydalı olmak, güzel ahlaklı olmak, bu faziletler ancak kalpte iman varsa, hakkında bir kıymet ifade eder. Kulun manevi derecesini artırır. Fakat kalpte sahih bir iman yoksa, onun yaptığı iyilikler belki cehennem azaplarından belki bir kısmı hafiflenmesine yarayabilir ama Allah alem. Çünkü bu hümanist ne diyor? En doğruyu ben söylerim diyor. Ben ahlaklıyım diyor. Kendi kendine hüküm veriyor. Bunları Cenab-ı Hak amilütün nasibi buyuruyor. Çalışmıştır boşuna buyuruyor. Velhâsıl bu hayatta yapılması gereken en doğru tahsil, en mükemmel kariyer planlaması sahih bir itikadla iman ve salih amellerle imanını tasdik etmektir. Rabbim cümlemizi nasip eylesin inşallah. İşlerinde bazı ilahiyat akademisyenlerinde de bunu bir takım gruplar sünnet ve hadislerin gereksiz, geçersiz olduğunu, asırlar önceden günümüze gelen çoğu hadislerin sahih olmadığını savunuyorlar. İslam'ı yaşamak için Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğunu söylüyorlar ve bu şey gençlerin akıllarını bulandırıyorlar. Sünnet ve hadislerin gerekliliğini açıklayabilir misiniz? Ya zaruretini diyelim açıklayabilirsiniz. Bu ortamlarda sağlam durum için neler yapmalıyız? Çok mühim bir soru. Bu da zamanımızın felaketlerinden biri. Bize Kur'an kâfidir deyip sünnetle alâkeyi kesmek büyük bir felakettir. Zira Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılma iki esastır. Yani bu bir kimyadan bir sebebi diyor. Sütün içindeki laktozu aldığınız zaman sütün keyfiyeti kalır mı? Kur'an Efendimiz'in hal ve davranışla tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bizler de bilhassa günümüzde güya Sûret-i Hak'tan gönderilerek Kur'an bize yeter diyen, böylece Kur'an'ın canlı bir tefsiri demek olan sünnet-i seniyyeyi gözden düşürmeye çalışan güruha karşı son derece uyanık olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz'in kalbine indirilmişti buyuruluyor. Ayet-i Kerim Şuara 192-195 muhakkak ki o Kur'an âlemin Rabbine indirdiği kelam-ı ilahidir. Onu ruhul emin uyarıcıdan olsun diye avcık bir Arapça ile senin kalbine indirmiştir. Yani Resulullah'ın kalbine indiriliyor. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz'in kalbinden şerh ediliyor, tefsir ediliyor. Efendimiz'in yaşayışıyla tefsir ediliyor. Kur'an'ın ilk ve en selahattin müfessiri Peygamber Efendimiz'dir. Ayet-i Kerim'de buyuruyor, insanlara kendilerine indirileni açıklaman için sana düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın 23 senelik nebevi hayatın bir tefsiridir. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gönül dokusundan hisse almadan, onun ahlakıyla ahlaklanmadan, onun sünnetine tabi olmadan Kur'an'ı anlamak, yaşamak mümkün değildir. Cenab-ı Hak gönderdiği kitabın uygulamasını göstermek için peygamberimize üsve-i hasene örnek şahsiyet olarak gönderdi. Fakat burada 3 tane şart bildiriyor Cenab-ı Hak. Örnek şahsiyet ama kimleri örnek şahsiyet? 3 tane vasfa sahip olan. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani hayatı hep Allah rızası içinde olanlar. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Daha bir ahiret önünde olanlar. Yahsuru ahire buyuruyor Cenab-ı Hak. Daim bir ahiret endişesi içinde olanlar. Üçüncüsü Allah'ı çok çok zikredenler için Allah Resulü'nde üsve-i hasene öne şahit öne karakter vardır. Velhasıl efendim üsve-i hasene. Aksi herkes Kur'an'ı kendi anlayışına göre yaşamaya çalışır. İnsan sayısınca dini hayat şekiller ortaya çıkar. İşte bugün de başka dinlerde isim zikretmeyeceğim bu hale gelmiştir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim hükümlerini icmali olarak bildirir. Tafsilini ise hadis-i şeriflere bırakır. Zira ilahi hükümler Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntılarıyla bilecek olsa Kur'an kütüphanelere dolu bir hacme ulaşırdı. O zaman da hafızların tarafından ezberlenip kıyamete kadar tek bir harf bile değişmeden korunması mümkün olmazdı. Dolayısıyla sünnet ve hadis-i şerifler Kur'an'ın en büyük tefsiri, izahı ve şerhidir. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac gibi İslam'ın rüknü ve ibadetlerinin bütün tafsilatı hadis-i şeriflerde. Namazı oradan öğreniyoruz. Orucu oradan, zekatı oradan, haccı oradan. Allah'ın tatbikatıyla bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim namaz vakitleri, rekatlar, namazın rükünleri, namazı bozan şeyler bildirilmemiş. Bunu tamamen Resul Efendimiz'in sünnetine bırakılmıştır. Zira zekatın hangi mallardan, hangi şartlardan, hangi nisbe verileceği Kur'an'da yer almamaktadır. Buna bize Peygamber Efendimiz tarafından bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de mesela çok cazip bir dikkat. Ölü eti yemek yasaktır buyuruluyor, haramdır buyuruluyor. Fakat biz yakalandıktan sonra kendi kendine ölen balığı yiyoruz. Bu balığın istisna olduğunu biz sünnet-i seniyeden öğreniyoruz. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Fakat onu ne vakit, nasıl kılınacağını sünnetten öğreniyoruz. Dolayısıyla sünneti hafife alanların gizli maksadının dini içinden ahkamı çıkarmak olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki sahabenin sünnet-i seni asli bir kaynak gördüğüne hiç şüphe yoktur. Böyle misaller çok ulemanın verdi bu yapılan acayip ithamlara karşı. Efendimiz buyuruyor ki, bu da çok manidar. Haberiniz olsun, vallahi ben nasihatte bulundum, emrettim, bir çocuğu yasakladım. Bunlar Kur'an'ın misli kadardır. Belki bu Kur'an'ın misliden daha fazladır bu Efendimiz. Ebu Davud hadisi, biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun bir benzeri verilmiştir. Dikkatli olun. Burada bir tenkit efendim, koltuğuna kurulan karnı tok bir adamın, siz sadece şu Kur'an'a sarılın, onda bulduğunuz helali helal, haram haram kabul edin, yeterce günler yakındır. Bu da belki bir hadis-i şerif mucizesidir. Yine Rasûlullah Efendimiz, Abdullah bin Ömer'e şöyle buyurmuştu, ey İbn Ömer, yani ey Ömer'in oğlu, dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Nisa suresi 8. ayette men yudir Resul'e fakat et Allah kim Allah Resulü'ne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine tabi'in neslinden büyük alimlerinden Abdullah bin Deylemi bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesi sünnetin terkiyle başlayacaktır. Halatın tel tel çözülüp nihayetin tamamen kopması gibi din de sünnetlerinden tek tek halatların tellerinin kopalması olacaktır buyuruyor. Sanki bugüne bir işaret. Dolayısıyla sünnetlerin birer birer hayatımızdan çıkması, Allah korusun, ebedi hayatımızı pamuk ipliğine bağlar hale getirir. Velhâsıl Efendim iki emanet bırakıyorum, kitap ve sünnetimdir buyuruyor. Yani onun için kıymetli kardeşler, sünnet düşmanlığının kasıtlı bir hadise olduğunu unutmayalım. Sünnet seni sımsıralım. Zira sünnet düşmanlığının hedefi, İslam'ın içini boşaltmaktır. Nitekim, dinler tarihine baktığımız zaman Yahudi Hristiyanlığın bozulması böyle başlamıştır. Önce peygamberin sünneti terk edilmiş, daha sonra itikad ibadet tahrif edilmiştir. Yeri gelmiş şunu ifade edelim. Bugün maalesef bazıları isim de vermeyeceğiz. Müessesesinde bahsetmeyeceğiz. Peygamberin bahsedirken bir Müslüman kullanılması gereken hürmet ifadelerini hoş karşılamayanlar ortaya çıkıyor. Ya bir tarafgirlik ifadesiyle bilimsellikten ve objektiften uzaklaşmış olur. Yani Efendimiz'e tezlerde Hazret koymayacaksın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem koymayacaksın diyor. Böyle olursa sen tarafgir olduğunu gösterir diyor. Bu nasıl bir ifade? Bu durumda iman ne olur? Hani biz birbirimize tabi ederken dahi muhterem, kıymetli deriz. Beyefendi, hanımefendi kitaplarda kullanırız. Kendi aramızda birbirimize bu nevi hürmet ifadeye hitap ederken Resulullah Efendimize hürmet ifadesini çok görmek açık bir kabalık mıdır? Nedir artık bir ifade yok. Zira Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan konuşup Allah işitendir, bilendir. Yine ey iman edenler ne kadar Cenab-ı Hak Eshab-ı Kiram'dan bir zarafet, incelik, Resulullah Efendimiz'den bir hassasiyet hissede, ey iman seslerinizi Peygamber'in sesinin üzerine yükseltmeyin. Efendimiz huzurunda bir konuşma adabı verdi. Eshab-ı Kiram nazik, kibar insanlardı. Fakat Efendimiz'e ise bunun çok daha öteye gidilmesini istedi. Birbirine seslendiğiniz gibi Peygamber'e yüksek sesle seslenmeyin. Yoksa farkına varmadan ameli boşa çıkar gider buyuruluyor ayet-i kerimede. Yine bu bir cahiller geldi. Odanın arkasında Muhammed çık diye seslendi. Cenab-ı Hak onlar için buyuruyor ki onlar da aklı ermeyenlerdir. Bu kadar insanların insanlığın en yüksek peygamberine sıradan bir kişi zannediyor. Bizde ne kadar nezaket, incelik vardır. Mesela büyük kimselere efendi tabiri konuldu. Sami Efendi, Zahid Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Hatta kapıcılara da atlar çalışanlara da onu bir nezaket olarak onları onore etmek ismiyle hitap edilmezdi. Kapıcı Mehmet, kapıcı Ahmet denmezdi. Mehmet Efendi, Ahmet Efendi denirdi. Yani bu kabalığa, bilimsellik kisvesine bürünerek efendim objektif bir çalışmada Hazret gibi ifade kullanılamaz türünden bir takım bahaneler üretmek çok açık bir tenakkuzdur. İslam şahsiyetleri nezaketten, edepten, hürmetten uzak şekilde dile getirmek ilmi değil ancak art niyeti bir tavırdır. Unutmayalım ki bu nevi tavırlar Batı'daki bilim çevrelerinin Batı'da sürüklenmiş bir din olan onların inançları karşısında duydukları mesafeli duruşun bir neticesidir. Bu bakış açısıyla yani hak dinine İslam'a uygulamaya kalkışmak büyük bir garabettir. Allah bu imanı tehlikeye atar.
Efendim bir genç kardeşimiz de bir soru sormuş. Allah ve Resulünü nasıl daha çok sevebiliriz?
Bu da çok mühim. Allah ve Resulünü nasıl daha çok sevebiliriz? Demek ki gönlümüzün Allah ve Resulünün muhabbetiyle ihya olması için dilimizi, kalbimizi daimi zikir, tesbih, tahmid, tekbir ve salat-ı şerifle meşgul etmemiz icap eder. Fakat Allah Resulünü sevmenin en büyük yolu onları yakından tanımaktır. Allah ne kadar yakından tanırsa o kadar severiz. Şöyle bir misal verelim. Yüce bir dağ düşünelim. Mesela bir ulu dağ. Onu uzaktan bakılınca ancak belli belli bir silüet halinde görünür. Fakat yakına yaklaştıkça içindeki ağaçlar, meyveler, kuşlar, akarsular tebellür etmeye başlar. İnsan bu muhteşem güzelliği ne kadar yakından görebilirse o nispeti hayranlığı artar. İşte bunun içindir ki Resulullah Efendimiz de hakiki manada tanıyabilmek sırf satırlardan okumakla mümkün değildir. O ancak kalpteki muhabbet nispetinde anlaşılabilir. O muhabbet nispetine onunla yaklaşılır. Çünkü bu yoldaki sermaye nedir? Sermaye muhabbettir. Muhabbetin ise adaptır. Allah Resulü'nün adabıyla adabnamıdır. Zira Cenab-ı Hak o en yüce bir ahlak üzeredir buyuruyor. Onu muhabbetle yaklaşıp yakından tanıyan Eshab-ı Kiram onun yüce ahlakına hayran oldu. Adeta insanlıktan bir abide seyretti. Onun en ufak bir arzusuna bile o kadar muhabbet arttı ki anam, babam, canım, malım sana her şeyim feda olsun ya Resulullah dediler. Ebu Cehil bile peygambere yakından baktı ama onun yüzünü göremedi. Çünkü kalbi görmüyor, kalbi katran doluydu. Göz bakar kalp görür. Temiz bir kalple, hürmet, muhabbet ve edeple Allah Resulüne gelenler ona hayran oldular. Bizim de Allah Resulü'nün olan muhabbetimizin en güzel göstergesi, Efendim bir hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum, kitap ve sünnetine bağlılığımızdır. Kitap ve sünnetin hayatımızın her safhasını yaygınlaştırmaya gayret etmemizdir. Velhâsıl ne olacak? Vahiy kalple buluşacak. Mevlânâ Hazretleri diyor, ilk diyor hacca gittim diyor, Kâbe'yi gördüm diyor. İkinci gidişte diyor, daha çok yaklaştım ve Kâbe'yi ve Kâbe'nin Rabbini gördüm diyor. Üçüncü gidişte ise diyor, yalnız diyor Kâbe'nin Rabbini gördüm diyor, başka bir şey görmedim diyor. Efendimiz farzları ilave eden nafile ibadete yaklaşmaya devam ediyor. Nihayet ben onu severim, onu sevince ben adeta onu işiten, kulağı gören, gözü tutan, eli yürüyen ayağı olurum. Ne isterse mutlaka veririm buyuruyor. Bana korurum buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri şöyle naklediyor. Sahâbî-i kirâm Rasûlullah Efendimiz'e, ey Allah'ın Rasûlü, bizler Allah-u Teâlâ'yı çok seviyoruz. Lakin biz Allah'ın zatını gerçekten sevmenin alametini bilmiyoruz. Bildirirseniz memnun oluruz dediler. Bunun Allah-u Teâlâ şu ayet-i kerimeyi indirdi. Rasûlüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, günahlarını bağışlasın, Allah son derece bağışlar ve esirgedir. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz'i sevebilmek, bu nasıl mümkün? Kitaptan okuyarak olmaz bu. Öyle bir olacak ki seviye, benim diyor, anasından, babasından, evladından, bütün insanlardan daha sevimli olmuşsa imanı hakiki manaya ermez buyuruyor Efendimiz. Yine Efendimiz buyuruyor, bir gün Sevban, Rasûlullah Efendimiz yanına geldi, çok gamlıydı, mükedderdi, mahzundu. Efendimiz sordu, Sevban dedi, niye gamlısın dedi. Senin bu gama sürükleyen nedir dedi. Mesela nedir dedi. O da ya Resulallah dedi. Öyle bir haldeyim ki diyor. Huzuruna geldiğim zaman ayrı bir aleme giriyorum. Huzurundan çıkıyorum, eve gidiyorum, bir hasret içinde kalıyorum. Düşünüyorum, ya siz benden evvel intikal edeceksiniz ya da ben sizden evvel intikal edeceğim. Ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım? Siz orada peygamberlerle beraber olacaksınız. Ben ise nerede savrulacağımı bilmiyorum orada. İşte bunu düşündükçe gamdan kama giriyorum. Efendimiz orada bir müddet sükût etti. Sonra Sevban dedi, el mer'u mâ men ahabbe, ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Yani hayatta bakalım kimi seviyorsak çok, onunla demek ki ahirette beraber olacağız. İşte sahibi de bunun için dünyada Rasûlullah Efendimiz'i yakından gördü. Bütün nefsânî arzular bir mumun erimesi gibi eridi. Bir âbide gördü. Muhabbet arttı. Yâ Rasûl emret dedik. Çin'e mi gideyim dedi, Semen gideyim dedi. Şu mektubu cellatların yanında krallarımı okuyayım dedi. Sen emret yâ Rasûlullah dedi. Velhâsıl ki sevdiğiyle beraberdir. Yani ashâb-ı kirâm nereye gitse hep sinelerinde Rasûlullah Efendimiz'i taşıdılar. Tabi bizde de en mühim şu, kendimi şu şekilde bir muhasebe etmeli, en asgarisinden. Rasûlullah Efendimiz bizim evimize gelse, tebessüm eder miydi? İş hayatımıza gelse, tebessüm eder miydi? Yavrularımızı ne kadar Allah yolunda yetiştiriyoruz, ona şahit olsa ne kadar tebessüm ederdi? Velhâsıl işte esas rabıta da bu. Yani hayatımızın Rasûlullah Efendimiz'le rabıtalı olarak devam etmesi. O zaman el mer'u mâ men ahabbe, ki sevdiğiyle beraber olur.
Efendim bir kardeşimiz, gençler olarak ahir zamanda sabır göstermemiz gereken şeyler daha da artmış durumda. Gayretimizi diri tutmaya çalışsak da imtihanları sabırla karşılamak bazen yerini gönül yorgunluğuna bırakıyor. Şeytan ve nefsimiz de en çok bu anları fırsat bilerek süreci daha da zor bir hale getiriyor. Bu dönemlerde toparlanabilmemiz, savrulmamamız ve diri bir şekilde yola devam edebilmemiz için neler tavsiye edersiniz?
Efendim bir defa hayat sürekli metcezirler içinde. Yani devamlı iftilalar var. Neyle mukavemet edilecek? Evvela sabır ve namazla. Cenab-ı Hak, ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şöyle bir hadis oldu. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girdiler. Fakat Firavun'un adamları gelip dediler ki Hudut'tan Sare Vadimiz'in Cemal sahibi bir kadın geldi dediler. Hemen Firavun'un adamlarını gönderdi. İbrahim Aleyhisselam'ı sarayın bahçesinde bıraktı. Sare Vadimiz'i evin içine aldı. Sare Vadimiz tecavüz edecekti Firavun. Gayesi oydu. Sare Vadimiz hemen iki rekat namaz kıldı. Allah'a iltica etti. Firavun geldi sevinerek. Bak görünce Sara eli titremeye başladı. Aman dedi, bu kadın dedi sihirli midir nedir dedi. Alın bunu götürün dedi. Hatta dedi Hacer'i de yanına verin, Hacer'le gitsin de aman buradan uzaklaşsın dedi. Burada işte Sara validemizin bir namaz ve sabırla Cenab-ı Hakk'a ilticasını görüyoruz. Tabi ne kadar biz iman ile, ne kadar aşk vecd ile bunu ne kadar bir hacet namazı kılabilirsek, bir de sabrımız olursa demek ki Cenab-ı Hak da nasıl yardım görüyor. İşte bunu yine Gazze'de görüyoruz. Sabırla mukavemet ediyorlar, devam ediyorlar. Göçüklerin altında bile namazlarına devam ediyorlar. Bakara Suresi 153. ayet. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şerlerden sakınmak, hayırları koşmak hususunda nefse karşı sabredebilecek Cenab-ı Hak buyuruyor, ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et namaza. Tabi bu sabırla devam et ama burada kat efla müminler felah buldu. Onlar ki namazını huşu ile kılarlar. Tabi huşu ile kılmak kalbe ait bir keyfiyet, bedene ait değil. Resulullah mı karşılaştı her durumda Rabbine sığınmış, ondan yardım dilemiş. Yine namazın insanı menfilikten koruyan bir vasıta olduğunu ayet şöyle bildiriyor. Namazı dost doğru kıl. Huşu ile kıl. Çünkü namaz insanı hayasından, kötülükten alıkoyar. Maneviyatı korumak için sımsıkı sarılacağımız iki husus, helal kazanç, helal gıda, helal lokma. İkinci de beraberinde bulunduğun insan. Hayırlı insansa hayra, şerli insan şerli. Onun Cenab-ı Hak sadık ol demiyor. Kûnû mâ sâdîn, sadıklarla beraber ol buyuruyor. Velhâsıl bu helal o kadar mühim ki, Abdülhâlik Vücdevânî Hazretlerine Hızır Aleyhisselam geliyor, yemek ikram ediyor, yemiyor Hızır Aleyhisselam. Efendim diyor, niye yemediniz diyor. Helaldir. Oğlum helal ama diyor, bunu pişiren gafletle pişirmiş buyuruyor. Ta oraya kadar gidiyor, namazı huşu ile kılabilmek. En mühim beraberinde bulunduğumuz insan, zira insan beraberinde bulunduğu kişiden inkâs alır. Yani muhabbetle ülfet edilen kimse hayırlı bir insansa onu hayra sevk eder. Şerli insansa şerre sevk eder. Tabii eskiden bu dergâhlar vardı. Dergâhlar bu işi görürdü. Bir rehabilite merkeziydi dergâhlar. Sağlam temiz kalpler vardı. Onların inikâsıyla gelen huzur bulurdu. Yine burada Sâd-ı Şirâzî Hazretleri diyor ki halin sirayet mevzusunda kişi manevi hayat nasıl değişir şu misallerle izah eder. Bak der. Eshab-ı Kehf'in köpeği kıt bir sadıklarla beraber büyük bir şeref kazandı. Kur'an'ı bir ifade kazandı. Kur'an'da ismi geçiyor. Fakat Nuh ve Hazreti Luh'un hanımları ise fasıklarla gönül birliği için olduklarında cehenneme düşer oldular. Yani kocaları peygamber olduğu halde bir tesir olmadı. Yani çünkü kalpler arasında gözle görülmeyen bir inkâs, bir hal transferi var. Tıpkı radyasyon gibi. Radyasyon da gözle görülmüyor fakat tesir ortadadır. Kalpler de etrafına bir enerji yayar. Bunu müsbet olan fez ve ruhaniyet deriz, menfi olan gaflet ve kasvet deriz. Dolayısıyla manevi heyecanımızı, gayret-i dinimizi zinde tutmak için gafillerden sakın sadıklarla dostluk, yakınlık, muhabbet ve bilhassa Hazretleri sohbet halkalarında bulunmaya gayret etmeliyiz.
Efendim bir kardeşimiz de namaza her başladığımda huşuyu hissedemediğim için bıraktım. Hissedemeden kıldığımda ise namazı sadece bedenle yapılan bir fiil olarak görüyorum ve bu his bana namazı bıraktırıyor. Bu süreçte sürekli namazı bırakıp tekrar başladım. Bu döngüyü nasıl kırabilirim? İbadetlerimi nasıl anlamlı hale getirebilirim?
Muhterem kardeşler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ehemmiyetine binaen 99 yerde namaz geçiyor. Namazı ikame geçiyor. Yani namazı ikame et buyuruluyor. Namazı ikame etmek ise onun hakkını vermektir namazın. Yani zahir ve batın şartlarına riayet ederek kalp bedeni bir ahenkle kılmaktır. Tabii de demin bahsettiğimiz gibi helal gıda da şarttır. İkinin beraber bulunan insan Bahattin Nakşibendi Hazretleri namazda nasıl huşu elde edilebilir? Onu kendine sorduğu zaman Hazret diyor ki dört şeyle namazda huşu elde edilir. Bir a helal lokma. İkincisi abdest sırasında gafletten sakınma. Yani o ibadetin başlangıcına bir huşu ile Yine namaz ilk tekbir alırken kendi huzuru ilahi edebilmek. Nasıl bir faninin yanına gidersek bir derleyip toparlıyor kendimizi. Namazı ilahi Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. En mühim bu. Dördüncüsü namaz dışında Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Bu da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar ayaktayken, oturan yanları üzerindeyken zikrederler zahiren. Batinen de göklerin, verin yaratılışının derinden tefekkür ederler. Yani zihni ve kalbi beraberlik, vahyin kalple buluşması. Ya Rabbi sen Sübhansın derler, biz cehennem azabından koru derler. Bu şekilde bir namaz kılmak tabi bu yıldızlardaki ölçü. Ve buna ne kadar yaklaşabilirsek bu nimete ermiş oluruz inşallah. Yine diğer dikkat edeceğim hususlar ibadete huşu için yani kul ve mahlukat hakkından titizle sakınmak icabidir. Yani huşu için kul hakkı mahlukatın yani dedikodu ediyoruz mesela hep kalbine devamlı leke atıyorsun o zaman. Sadece insanların bütün mahlukatın hakkını hukukun riayet edilecek. Yani bir karıncanın bile hukuku var. Sallallahu aleyhi ve sellem yanık bir karınca yuvası gördü. Kim yakabilir dedi. Ve Bistami Hazretleri bir ağacın altında yemek yedi. Devam torbanı karınca gördü. Eyvah ben bu karıncanın hukukunu çiğnedim dedi. Gitti o ağacın altına karıncayı bıraktı. Velhâsıl bu huşuyu temin edecek keyfiyetler. Yine salih ve sadık insan beraber olup kâfir ve fâsıklardan uzak tutulacak ki onlardan bir inikâs geçmesin. Hayırlı mekânlarda gayret edilip şer işlenen yerlerden kaçınılacak. Mümkünse karşı yoldan geçeceksin. Bilhassa göz, kulak, dil ve bütün uzuvlar haramlardan kerahatlerine kurulacak ki kalbe gaflet ve kasvet vermesin. Namaz ihsan şuuruyla kılınacak. Yani Allah'ı göremeseydi onu bir görmekte olan şuuruyla kılınacak. Yani ve hüve mehküm eyne mehküm. Nereye gitsen o sizinle beraberdir. Yani kimin huzurunda durduğumuzun farkında olabilmek. Bir fani huzurunda nasıl bulunuyoruz? Namazda nasıl bulunabiliyoruz? Diğer husus, maddi manevi temizliğimiz ve kılık kıyafetimize dikkat edeceğiz. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yine kimin huzurunda buyuruyor? Ey Adem oğulları, her secde edinize güzel elbiseler giyin. Yani hem kalbi hayatımız hem maddi hayatımız mükemmel olmaya gayret edeceğiz. Yine tadili erkana riayet edeceğiz. Acele edek namaz hırsızlığı efendim bildiriyor. Birisi geldi öyle namaz kıldı. Kum fesalli dedi efendi. Kalk yeniden kıl dedi, baştan kıl. Yine abuk çabuk kıl, yine kum fesalli. Kıldı, yok kılmadın dedi. Baktı tarif etti efendimiz. Onu tadili erkana şimdi oldu dedi buyurdu. Yine namaz için ilk tekbiri alırken yani Allahu Ekber derken dünya işimiz elimize tersiyle uzatmanın gayretini olabilir. Olabildiğimiz kadar. Efendimiz ne buyuruyor? Namazı durdun sanki son namazın gibi kıl buyuruyor. Yani yine diğer bir namazda huşu için yemeği ona gibi oburluktan sakınmak lazım. Çok fazla uyup tembellikten sakınmak lazım. Az öz konuşmak lazım. Boş, faydasız şeylerden korumak lazım. Mevlana'nın dediği gibi, sözün maskarası olma diyor. Yani bilhassa zikrullah ile meşgul olup, gönlü gafletten korumak icap eder. Şunu unutmamak lazım ki, bizde namazı huşu ile kılmamız emredilmişse de, huşu bulamadığımız zaman namazı terk edin diye bir emir yok. Yani huşu ile kılın diye emir var. Ve huşu ile kılamazsınız, terk edin diye bir emir yok. Aksine son nefese kadar ibadetleri devam etmemiz, ayet buyuruyor, sana yakın ölüm gelene kadar Rabbinin kuluna devam et buyuruyor. Yani velhâsıl namazda huşuyu bulamazsak da asla ümidimizi kaybetmeyeceğiz, sabırla devam edeceğiz. Bu ise bizi yeşe düşmek, isteyen şeytan ve şeytan tuzaklarına düşmekten sakınacağız. Yani şu bardağın yarımını dolu görürsek, o dolu tarafına bakacağız, boş tarafını görmeyeceğiz. Bu bir vesvese, şeytanın vesvesesi olmuş oluyor. Velhâsıl biz ibadete bir gayretle devam etmemiz lazım. Bilhassa namazı cemaatle kırmamız lazım. Efendim bunun çok dururdu. Namazla cemaate gelmeyenlere sebebini sorardı. Hastaysa dua ederdi ona. Seyyahdeyse yine dua eder. Fakat bir mazeresi cemaate gelmemişse onu ikaz ederdi. Yine Efendimiz'e Âmâ İbn-i Mektûm geldi Efendimiz'in müezzini. Ya Resûlallah dedi, benim gözüm görmüyor dedi. Beni dedi, mescide gidecek kimse de yok dedi. Yolda bana zarar verecek haşerat da var dedi. Ben evde namazı kılsam olur mu dedi. Efendim bir müddet durdu. Sonra sordu. Hayale salaya, hayale felâ duyuyor musun dedi. Ama duyuyorum. O zaman dedi, sürünmek bile olsa namaza gel dedi. Yine Sa'd bin Müseyyeb var, bu tabi alimlerinden. O bir gün namaza geliyor, imam selam vermiş oluyor. Öyle bir şey var, inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn diyor. Ta çarşıdan duyuluyor. Ki bu daha ziyade bir felaket esnasında söylenen bir şeydi. İnna lillâhi, ölüm vesaire de. Yani velhâsıl bu da biz namazlarımızı cemaatle kılmaya, cami varsa cami, cami uzaksa zaruret varsa yine bulunduğumuz yerde cemaatle kılmamız zorur. Bu en asgarisinden sünnet-i müekkettir. Fakat vacip olduğuna dair kâil olan dahi vardır.
Efendim bir kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen oku emrinin manası nedir?
Şimdi Hira'da ilk gelen emir, ''Ikra bismi rabbikellezi halak.'' Demek ki Cenâb-ı Hak okumak istiyor. Fakat neyi okuyacağız ve nasıl okuyacağız? Bu emir, dinin en temel esası oluyor. Rasûlullah Efendimiz'in şahsında ümmeti veren ilahi emrin geniş manada bir mahiyeti bulunmaktadır. Yani bütün hadisatı, vukuatı, materyalist, ateist, seküler bakış açısı değil, iman ufkundan okuyacağız. Yani ilim, irfan haline gelecek. Cenâb-ı Hak bizi kavli ayetlerle irşad ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'le kavli ayetler. İkincisi kevni ayetler. Şu cihanda ne varsa kevni ayet. Oradaki yaratıcı hikmeti okuyabilmek. Onu okuyabildiğimiz kadar. Yani şu çiçeği gördük, aman ya Rabbi bunu nasıl Cenâb-ı Hak kimin için bu buketi veriyor? Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Göklerde, yerde ne varsa amade kılı düşünen bir toplum için. Güneşti, aydı, atmosferdi, topraktı vesaire vesaire. Topraktan çıkanlardı, insan ve hayvanattı. Hep bunlar nedir? Cenab-ı Hak bize ihsan ettiği kevni ayetler. Burada neyi okumamız lazım? İlahi azamete, ilahi kudret akışlarını, ilahi nakışları. Kul aman ya Rabbi diyecek. Ne büyüksün ya Rabbi diyecek. Allahu ekber diyecek. Yani Allahu ekber sözle dedi ama kalben de Allahu ekber diyecek. Her mevsim aynı anda Cenâb-ı Hak bizi rızıklandırıyor. Bütün mahlukatı sofralar kuruluyor. Denizdekiler ayrı, karadakiler ayrı, havadakiler ayrı. Velhâsıl insanın zihnini ve kalbini Cenâb-ı Hakk'a yaklaştırmayan, onun kudret, azametiyle idrake ulaştırmayan bilgiler, kişi belki de bu dünyanın bir diploma sahibi olur. Bir fakültede okudu, bir yerde o bitirdi onu. Orada dereceler de aldı. Fakat eğer bir niyâbun liyârufun Allah'a kul olmaktan, gönlü Cenâb-ı Hak'tan uzaksa, o ilmin faydası mı olur, zararı mı olur, o bahsi diğer. Hâkim oldu, savcı oldu, adalet tevzi edeceği yerde zalim bir cellet olur. Doktor olsa organ kaçakçısı olur. Yani şunu demek, kalpsiz bir ilim olmaz. Yani ilim muhakkak kalp olur, o ilim de kalple okunacak. Coğrafya okuyor en basiti. Dünya 23 derece değil, 20 derece olsa ne olur ekliği. 50 saatte dönse ya da 10 saatte dönse ne olur? Demek ki her tarafta kalp hikmete gidecek. Velhâsıl bunu okurken eğer kalp varsa, Cenâb-ı Hak az bir ilim verdik buyuruyor. Az bir ilim verdik buyuruyor. Bugün işte matematik al, coğrafya al, tarih al vesaire al, insan al, ilimler al, tıp al vesaire al, embriyoloji al. Eğer bunu kalple okuyabilirsen ne mutlu. O seni Cenâb-ı Hak'a yaklaştırıyor. Eğer kalpsiz okuyabilirsen onu çok yazık. Hayatını ziyan etmiş oluyor. Cenâb-ı Hak bu ilimleri bize zikretmemizi lütfetti. Yani okuyacağız, aman yarabbim. Güneşe bakıyoruz, hiç güneş arıza yapıyor mu? Hiç takdim tehir var mı doğuşunda, batışında? Hiç atmosferde 21 oksijen, 77 azot değişiyor mu? Değilse ne olur? Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Biz semayı yükselttik diyor. Bir ahenk koyduk diyor. Sen de o şeyi bozma bu ahenki. Velhâsıl Cenâb-ı Hak ilim, yani kalple okunan bir ilimdir. İkra bismi rabbikellezi halak. En başta büyük nimet, en büyük nimet Rasûlullah Efendimiz okuyabilmek. Rasûlullah Efendimiz'in en yüce ahlâksı, onun ahlâkıyla ahlâklanabilmek. Ne kadar Rasûlullah'a yaklaşabilirsek, o kadar bu kevni ayetleri daha ruhani olarak okuyabiliriz. Zikrimiz artar, aman ya Rabbi deriz. Rasûlullah Efendimiz'in o güzel vasıflar bize intikal eder. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fatiha Suresi 20. ayet. Allah'tan kulları ancak ilim sahibi olanlar gereği gibi korkar. Demek ki ilim arttıkça demek ki beynel havfu ve reca kulla katli bir haşyet artıyor, korku artıyor. Onun için efendim hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Fakat bu maalesef bilenler okullar açıldığı zaman bazı cuma günü bilenle bilmeyen bir olur mu onu okuyorlar. Okan bunu altındaki bir izah et bunu. Yani bunu orada üç tane şart Cenab-ı Hak bildiriyor. Sâciden kaimen, secde ve kıyam halinde olurlar seyirlerde. Yahsul âhir bir ahiret endişesi onu bilenler. Cenab-ı Hak bir dua halinde olurlar. Velhâsıl esas bilmek, dünyayı geliş ve gidişin sebebini kavramak. Varlıklarını hal lisanından anlamak ve hikmete vakıf olmaktır. Bilmek budur. Bilmek ilahi azamet tecelli, kudret akışlarına aşina olup bunlarla sergilenen ibretlerden kalben bir nasip alabilmek. İşte zikir başlıyor. Aman ya Rabbi diyor. Bilmek asıl ihtiyaca cevap vereni bulmaktır. Asıl ihtiyaç ise ayet-i kerim bildiği gibi Müslüman olarak can verebilmektir. Nasıl Müslümanlar olarak can verebilmek? Ey iman edenler Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın ha başka türlü can vermeyin. وَلَا تَمُنْتُونَ لَا مَنْتُونَ مُسْلِمُونَ Demek bilmek nedir? Ölmeden evvel nefsin esaretinden kurtularak hakikat sabahında uyanabilmektir. Bilmek nedir? İlahi hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekebilmektir. Nasıl hesaba çekileceksin? حَاسِبُ قَبْلًا تُوَاسِبُ Bana bir yerde sordular. Hocam dediler, kariyer yapacağım ama hangi branşa kariyer yapalım? Olmuyor. Ben sana bir branş söyleyeyim, orada kariyer yap. Ondan sonra istediğin nerede istersen yap. Baştan kalbine bir kariyer yaptır. Ondan sonra nerede kariyer yaparsan yap. Fakat kalbine eğer o kariyeri yaptıramazsan, takva kariyeri, zaafa uğrarsın. İşte o ilim bugün olduğu gibi insanların felaketini hatırlıyor. Yani dünyevi dersleri ahiret dershanesinin içine alabilmek. Yani bugün onu düşünce materyalist ve seküler zihniyetle verilen bir ilim insanın saadetini mi felaketini mi hazırlıyor? İşte bunu en rahat Gazze'de görüyor işte. Orta Doğu'da mazlum coğrafyalar görüyor. Orada zulme destek olanlar dünyevi bakımdan cahil insanlar değil göya. Şurada burada tahsil etmiş, dereceleri girmiş, profesör olmuş, ordinaz olmuş vesaire olmuş. Fakat demek ki ancak saadet İlimden bir lezzet alabilmek vahyin kalple buluşmasına bağlı. Mevlana Hazretleri vahyi kalple buluştuğu zaman o zaman piştim diyor. Daha evvel hamdım diyor. İlim zihinde depo halindeyken belki zamanın en alimiydi maddi o halime hamdım diyor. Fakat vahyi kalple buluşmaya başladığı zaman o zaman piştim sonra yandım diyor. Rahmetli Nurettin Topçu hocamız şöyle bir ifadesi vardı. Eğitim bir ahlak meselesidir. En mühimi. Eğitim bir ahlak meselesidir. Öğrenmek zekanın, insan olmak, fazilet sahibi olmak için ahlakın işidir. İnsanın manevi yapısı düzenlenmedikçe onun teknik bilgileri bir işe yaramıyor. Ancak zulme yarıyor. Faydalı olmaktan çok zarara sebep oluyor. Onun için en mühim vazifemiz faziletle takva sahibi. Gönülleri marifetullah ve muhabbetullah ile müzeyyen, salih, edepli, hakşinas, vicdanlı, ahlaklı, istikametli bir nesil yetiştirmek vazifemiz.
Efendim, hanımlar için tavsiye edebileceğiniz meslek dalları nelerdir? Bir de hanımefendiler en doğru tesettürü nasıl giyebilirler?
Annelerin en büyük vazifesi hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu hakikaten meşakkatlidir. Fakat Cenab-ı Hak hanıma bu istidadı veriyor. Muhabbet veriyor, muhabbet de evladına bakıyor. Onu büyütüyor. Bir baba bunu yapamaz. Bir sefer yapar, iki sefer yapar, tamam der. Fakat anne cefakârdır. Onun için Rasûlullah Efendimiz, tabii o nesil yetiştiren, o kıymetli anneler için annen, annen, annen diyor üç defa. Ondan sonra baban diyor. Ondan sonra yakınları da buyuruyor. Onun için bugün anneler varsa toplum var. Eğer anneler yoksa topluma büyük bir zarar görüyor. Tanzimat'a kadar 1839 hatta zamanında kadar bazı çevrelerde saliha anne, salih baba vardı. Bunun yanında ayda gün görmüş dedeler, neler, amcalar, dayılar vardı. Bir de mahalle vardı. Bu üçü de bir mektepti. Terbiye ediyordu. Fakat gölgülü ailenin tesiri azaldı. Mahalle ise iyice kim varoşlarda, kimi kendini yerlerde. En nihayet, tabii bunun hepsini kastetmiyorum, yanlış değil mi? Bu bazı yanlış medyaların tuzağına düştü gençlerimiz. Burada baktığımız zaman demek ki anne verimsiz. Cenab-ı Hak Hanne'yi bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun kızı Meryem. Hanne Meryem'e hamileyken, aman diyor, karnındaki çocuğun derdinde hayırlı bir evlat olmasını istiyor. Beyt-i Makdis'i adamak istiyor. Orada bir salih bir delikanlı olarak yetişsin. Fakat şey olarak kız çocuğu geliyor, Meryem geliyor. O zaman o kadar kız çocuğu adanmıyordu. Fakat annenin o sadakatiyle o da Beyt-i Makdis'e adanıyor. Bir peygamberi teslim ediyor Zekeriya Aleyhisselam'a. Zekeriya Aleyhisselam kapıyı açıyor, bakıyor, bir ihtiyacı var mı diye soruyor. Ve orada meyveler görüyor. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. Bunlar nerededir Meryem diyor. Rabbimden, Allah'ımdan diyor. Meryem tabii bir filiz gibi büyüyor. Başından birçok problemler de geçiyor. İftiralar geçiyor. Hep büyük insan başından geçen hadiseler. Hakaretler geçiyor çok. Fakat o kadar bir fazilet sahibi, Cenab-ı Hak Meryem misal veriyor bize. İffetini koruyan Meryem buyuruyor Cenab-ı Hak. 34 yerde Meryem geçiyor. Yine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'dan bahseden çok yerde Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Demek ki bu bir kadının en büyük değerini gösteriyor bir hanımın. Muhakkak demek ki getirdiği neslin derdinde olacak. Anneler varsa büyük zafer var. Çanakkale annelerin zaferidir. Birçok zaferler annelerin getirdiği zaferler. Onların yetiştiği evlatların zaferleridir. Velhâsıl bir hanımın birinci vazifesi anne olmak. Anne değil, anne olmuyor. Bekar kaldı. Bunda bir hayır vardı diyecek. Onda bütün yetimler, kimsizler, gariplerin annesi olacak. Evladı olmadı. Onda hiç teessüre kapılmayacak. Ayşe Vâdimiz de evladı yoktu. Ayşe Vâdimiz hiç teessürde değildi. Fakat Ayşe Vâdimiz'in 300 tane talebesi vardı. İbn Abbas diyor ki, Ayşe'nin diyor içtihadından istifade etmeyen hiçbir müçtehit yoktur diyor. Yedinci müçtehitten biri oldu. Velhâsıl hanımın değeri bu. İşi ne olacak? Birinci derdi evladı. Çevrenin evladı. Hep Kur'an yetimler, öksüzler, kimsizler geçiyor. Onlara anne olabilmek. Ondan sonra meslek sahibi olabilmek, öğretici olabilmek. Ayşe Vâlidemiz gibi. Hanımlara ait mesleklerde olabilmek. Hanımlara ait mesleği en güzel hanımlar doldurur. Bu şekilde olursa toplumda inşallah abad olur. Cenab-ı Hak muhtelif kavimlerden misal veriyor. Hanımlarla abad olan, berbat olan o Semud kavmini misal veriyor. Yine cehennemde en çok kadınları gördük buyuruyor. Fakat Resulullah yine bana dünyadan üç şey sevdirildi. Onların biri Salih Hanım buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kız yavrularımız inşallah o şekilde bir salihâ Resulullah Efendimizin seveceği hanımlar olsun inşallah. Hanımlarımız da öyle olsun inşallah. Şimdi tesettürde de erkeğin tesettürü var. Erkeğin endamına göre o tesettür. Erkek de o endamına göre Cenab-ı Hak verdiği düz vücut ona göre bir tesettür var. Hanımın da Cenab-ı Hak onun vücuduna göre bir tesettür emretmiştir. Bir hanım faziletler timsali olacak. Karnı bir huzur duyulacak. O şekilde olacak bir tabii bütün hanımlar ondan tenzih ediyoruz. Bir şehvet mankeni olmayacak. Allah'ın güzel bir kulu olacak. Hürmet edilecek karşısında. Saygı duyulacak. O hanımı gördün mü? Ayşe Vâdimizi, Hatice Vâdimizi, Fatıma Vâdimizi hatırlayacağız. Velhâsıl tesettür bu. Şekil belli etmeyecek. Tabi bu bir dış giysi olacak. Bu da tabi biraz geniş olacak. Şekil belli etmeyecek. Erkeğin de Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği fıkıhtaki duruma göre onda tesettür o şekilde olacak. Tasavvufa ait birkaç soru vardı. Sadece bir iki kelimeyle şey yapayım onu. Tasavvuf nedir? Tasavvuf sallallahu aleyhi ve sellem haliyle hallenebilmek. Bu. Onun dışındaki her şey batıldır. bid'attır, dalalettir. Küllü dalaletin finnar. Velhâsıl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve efendimizin hâliyle hallenebilmek. Kimsenin rüçhaniyeti yoktur. Herkes acizdir. Ne kademinde olursa ol, acizdir. Hiçbir zaman bunun ilk dersi ben olmayacak. Daima sen ya Rabbi olacak. İşte bunun ilk başta beni iptal talimi yaptırılır. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene bir hizmete sevk edildi. Yaralı hayvanlar, yaralı insanlar, yollar vesaire. Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri yine o benlik kaldırmak için helâ temizliğine ciğer satmaya kadar götürdü. Halde Bağdadi hâkeza. Bilhassa bu şeyin ilk kademesi ben olmayacak. Ne olacak? Ya Rabbi sen olacak. Subhanallah, elhamdülillah olacak. Bu şekilde başlayacak. Allah Resulü'nün hâline hâlenecek. Bir enaniyet olmayacak. Arz-ı endam, gösteriş, sükse vesaire şu bu, makam, mevki şu bu olmayacak. Bir aziyet içinde olacak. Ehli hal olacak. Arz-ı endam değil, arz-ı hal olacak. İbadur Rahman olacak, mütevazi olacak. Cahillerle, kalbi kadılardan uzak olacak, selâma diyecek. Gece ibadetine dikkat edecek terfi için. Velhâsıl bu şekilde geceleri gündüze hazırlanacak. Velhâsıl işte bütün 23 senelik nebevi hayatı kendi hayatıyla mizan edecek. Gerçek tasavvuf bu. Bunun dışındakiler nasıl gulât-ı şiâ var, bunun dışındakiler de bâtıldır. Muhterem kardeşler, artık inşallah faydalı olmaya çalıştık. Cenab-ı Hak cümlemiz inşallah el meru me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Efendimiz yakından tanıyabilmek, onun ahlakıyla ahlanabilmek. O ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alem rahmet olarak indi. Biz de bir rahmet insanı olabilmek, yüreğimizden bir rahmet taşırabilmek Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Büyük Cami Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle buluşup suallere cevap verdiği Rahmet Toplumu Hayırlı Gençlik konulu programı dinlediniz.